Ayrım 30.
Maladoy mu diye yineledi Engels merakla. Galiba bu Rusça bir sözcük değil. Dostlar, kurtuluşçuları Cenevre'de böyle çağırıyor. Gerçekten de Maladoy Rusça'da az kullanılan bir sözcük ama popülaritesini koruyor. Bu sözcük genç delikanlı anlamında değil mi diye sordu Engels ve masadaki defterine bir şeyler yazdı. Daha sonra sohbet uluslararası konulara kaydı. Dünya kaynayan ve eninde sonunda patlayacak kapalı bir kazan gibi dedi Engels. Fransa bir Bonaparte hummasından ucuz kurtuldu. Bu hummanın ilk nöbeti gerçek Bonaparte'la yaşandı. İkincisi sahte Bonaparte'la. Üçüncüsü ise sahte Bonaparte bile denemeyecek sahte bir general, sahte bir kahraman, kısacası baştan aşağı yalan ve çamura bulanmış bir kişiyle yaşandı. Buna katılıyor musun Stepyak? Elbette general, haklısınız. Bir pire gibi çevik Blonjan'ın uğursuz siyah atın üzerinde son derece komik bir gösteri sergilediğini söylüyorlar. Tahtın en iddialı taliplerinden biri ama emirlere göre değil de tek başına hareket etmek gerekince ortadan kayboldu. Kaba bir düzenbaz. Onunla yaşananlar Fransa için son derece trajik bir sonla noktalanabilirdi. Ama kriz geçti, tehlike atlatıldı. Umarız Fransız halkı bu tür sezarcı hummalara sonsuza dek son vermiş olsun. Yeryüzündeki veba artık bir daha geri gelmemek üzere silindi. Lenchen, Engels'le konuğunu yemek odasına davet etti. Karada olanların ayrıntıları onu da derinden sarsmıştı ve bu konuyu Stepyak'a bir kez daha sormaya karar verdi. Bu nasıl bir inat ve gurur ve nasıl bir umutsuzluk dedi Lenchen, Sigida ve kız arkadaşlarına ilişkin öykünün ayrıntılarını dinledikten sonra. Ölüme duyulan nefret ne kadar güçlü diye düşündü. Keşke insanlar ölümün ayak seslerini, onun nasıl sinsice yaklaştığını duyabilselerdi. Lenchen'i de benzer bir endişe kuşatıyordu zaman zaman. Böyle durumlarda kendisine ne olduğunu anlamıyordu. Sevdiği insanların sağlığı yerindeydi. Partinin Helen Demut'u her zaman endişelendirmiş olan işleri oldukça iyi gidiyordu. Kaygılanmak ve sıkıntıya düşmek için görünürde hiçbir neden yoktu. Ancak bir türlü endişe etmekten alamıyordu kendini. Hastalığı bariz bir şekilde ilerlemiş, nefes darlığı ve ağrıları şiddetlenmiş, zayıflamaya başlamıştı. Ama Nim, Tassi ya da Engels'e sağlığıyla ilgili bir kez olsun yakınmamıştı. Tam tersine kendine karşı tam bir vurdum duymazlık içindeydi ve ölümcül bir hastalığı olan bu kadın sürekli sağlığının çok iyi olduğunu düşünmeye çalışıyordu. Garip bir özelliktir. Hafif bir rahatsızlığı olan insanlar bazen bunu oldukça abartır ve kendilerini başlarına gelmiş bu illetle korkutur. Doktorlara giderler, ilaç alırlar ve sürekli çevresindekilerden ilgi beklerler. Tedavisi olanaksız bir hastalığın ağır ağır öldürdüğü insanlarsa bu konuda kendilerini sorgulamaz, tedaviden uzak durur ve ölüm onları alaşağı edip yıkıncaya kadar var güçleriyle çalışırlar. Lenchen her zaman olduğu gibi işine büyük bir sorumlulukla yerine getiriyor ve yarı zamanlı çalışan yardımcısına fazla yüklenmemeye özen gösteriyordu. Artan uykusuzluğuyla mücadele ediyor, gece geç saatlere kadar kitap okuyordu. Elleri hiç boş kalmazdı. Ya yemek pişirir, ya örgü örer, ya dikiş ya da ütüyle meşgul olurdu. Marx'ın 7. ölüm yıl dönümünde, ölümünden sonra kendisi içinde bir sığınak olarak gördüğü mezarlıkta uzun uzun oturdu. Geçmişin hayalleri kendisine giderek daha sık yoklar olmuştu. 1873 yılında Westphalenlerin Trier Roma Caddesi'ndeki evlerinin eşiğinden ilk adımı attığı günü sık sık anımsıyordu. Barones Caroline von Westphalen az rastlanır bir gözlem yeteneğine sahipti. Kendisine hizmetçi olarak gelen 14 yaşındaki açık sarı saçlı kızın nasıl bir hazine olduğunu anlamıştı. Barones, yaşam deneyiminden biliyordu ki doğruluk ve bağlılık insanlarda çok ender rastlanır özelliklerdendir. Ve o, hizmetçisindeki bu özellikleri keşfetmiş, ev işlerinde ona pek çok şeyi öğretmeye karar vermişti. Jenny von Westphalen evlendiği zaman kızına en iyi hediyeyi vereceğini söylemiş, kendi yardımcısı ve öğrencisini göndermişti. O günden itibaren Lenchen, dostları Jenny ve Carl'dan hiç ayrılmadı. Giderek kendisine yakın insanların sayısı da arttı. Kendini komünistlerin içinde bulmuştu ve onların kaygılarını, davalarını kavramaya başladı. Lanchen, Marx'ın çocukları için ikinci bir anne, Engels için de çok sadık ve özverili bir arkadaş oldu. 50 yıldan fazla bir zaman böyle geçmişti. Lanchen ihtiyarlamıştı. Fakat yüreği hasta olsa bile yıllara yenik düşmemişti. Böyle bir yürek sonsuza dek sadık ve seven bir yürek olarak kalır. Jenny Marx 67 yaşında ölmüştü ve Lanchen bunu sık sık anımsar olmuştu. O da artık aynı yaştaydı. Zamanı gelmiş miydi acaba? Son zamanlarda bunun üzerine pek durmuyordu artık. Uzun bir iş gününden sonra dinlenmek ve tam bir huzur istiyordu. Bazen iradesini zorlayarak hareket etmeye çalışıyordu. Başkalarına yük olmak ise ona yeryüzündeki en büyük ceza gibi geliyordu. Tassi, Nim'i öylesine seviyordu ki onsuz nasıl yaşayacağını düşünerek kahroluyordu. Lanchen olmayacak ha? Bunu düşünmek bile değerli bir insana hakaretti. Sevilen bir insan hiçbir zaman yitirilmez ki. Herkes onun acısını yaşamadan ölmek istediği için o sonsuza kadar yaşar. Gerçek bir anne gibi çırpınan iyi yürekli Lanchen, çevresindekilerin endişelerini hiç zorlanmadan yok ediyordu. Fakat çok az zamanı kalmıştı. Engels her zaman olduğu gibi oldukça meşguldü ama yoldaşları ve öğrencileriyle yaptığı yazışmalarda her zaman dakikti. Rus Çarlığı'nın Dış Politikası adlı makalesini özenle çeviren Vera Zasulich onu çok mutlu etmişti. Rus diplomasisine, egemen sınıfın etkin barış neferlerine büyük önem veriyordu. Cenevre'deki Zasulich'e şunları yazıyordu. Rusya'da devrimci hareketin ortaya çıkmasından bu yana bir zamanlar bileği bükülmez olan Rus diplomasisinin elinden bir şey gelmiyor artık. Bu çok iyi çünkü bu diplomasi sizin olduğu kadar bizim de tehlikeli bir düşmanımız. Şimdilik bu ordunun bile çarların kontrolünden çıktığı Rusya'da bileği bükülmez tek güçtür. Rus subayları arasındaki sayısız tutuklama onların Prusyalı subaylardan daha ileri ve ahlaki nitelikler bakımından kat kat üstün olduğunu kanıtlamıştır. Ve Rus diplomatlar arasında sizde ya da en azından anayasacılarda taraftarlarınız ve güvenilir insanlarınız ortaya çıktığı zaman siz kazandınız demektir. Engels, Zasul için milliyetçiliğe karşı kararlı çıkışlar yapılması düşüncesine katılıyordu. Şunları yazıyordu Engels. Milliyetçiliğe karşı Alman, Fransız, İngiliz ya da Rus milliyetçiliği olsun her yerde mücadele edilmesi gerekliliği konusunda sizinle tamamen aynı düşüncedeyim. Fakat bunu benim yerime bir Rus'un söylemesinin daha iyi olacağı görüşünde ısrarlıyım. 1 Mayıs yaklaşıyordu. Tarihte ilk kez emekçiler sokaklara çıkıp burjuvaziden çalışma ve yaşam koşullarının değiştirilmesi talebinde bulunmaya hazırlanıyordu. Engels ve Evelyn'ler de bugüne hazırlanıyorlardı. Bugün 1889'da Paris'teki Uluslararası Sosyalistler Kongresi'ne delegeleriyle katılmış ülkelerde bir mücadele ve bayram günü olarak kutlanmalıydı. Hoş, aydınlık bir ilkbahar günüydü. Regent Park'taki evin bahçesinde vişne ağacı çiçek açmıştı. Lanchen sabahın erken saatinde heyecanla bu haberi Engels'e yetiştirdi. Engels her zaman olduğu gibi erken kalkmıştı ve geçmiş ilkbaharlara ilişkin pek çok anıyı anımsatan ve insanı oldukça duygulandıran o nazik çiçekleri seyretmek üzere evden çıktı. Yüreğinde mutluluk ve hüzün iç içeydi. Dolmasına yalnızca birkaç ay kalmış 70 yıllık ömrü yaşayan o muydu? Yıllar ne kadar da çabuk geçmişti. Kanepeye oturdu ve muhteşem çiçeklerle bezenmiş o küçücük ağacı gözlerini ayırmadan seyre koyuldu. Düşünceler beyninde uçuşuyor, birbirini kovalıyor, biri diğerine karışıyordu. Kabarık elbisesi ve çıplak omuzlarını attığı incecik şalıyla bu minicik ağacı andıran bir kız gelmişti aklına. O zamanlar Engels henüz 20 yaşındaydı. Bu onun ilk aşkıydı. Fakat mutluluk kısa sürmüş, istememelerine rağmen ayrılmışlardı. Engels şiddetli bir düş kırıklığı yaşamış ve ölmek istemişti. Her şeyi unutmak için İsviçre ve Kuzey İtalya'ya geziye çıkmıştı. Ama hiçbir şey ona sevgilisine duyduğu özlemi unutturamamıştı. Jutli Berg'in doruklarındaki ahşap bir tavernada masasında bir bardak şarap ve kaynak suyu tavernayı ziyaret edenlerin notlar düştüğü defteri gözden geçiriyordu Frederick. Bayağılık ve aptallık bu itiraf defterinde tarih kayıtlarına geçmişti. Engels komik bir şekilde gözlerini kısıp üst dudağını ısırarak içinden her küçük burjuva bu anı defterini kendi ünü için bir araç olarak görüyor ve kendisinden sonra gelenlere kimsenin bilmediği adını duyurmak ve ümitsizlik içinde aşağılık düşüncelerinden bir bölümünü aktarabilmek amacıyla bu fırsattan yararlanıyor. Tüccarlar, kahve eritilmiş balık yağı ve pamuğun dışında tüm bunları da yaratan doğanın güzellikleri içinde gönüllerinde bir yer olduğunu kanıtlama uğraşı içindeler. Kadınlarsa içlerinde esen duygu fırtınasını bu defterlere döküyorlar diye geçiriyordu. Genç gezgin defterin sayfalarını öfkeyle çeviriyor ve seyahat eden Almanların, Fransızların ve İngilizlerin dokunaklı yakınmalarını görmemek için kapatmak istiyordu ki birden gözüne Petrarca'nın İtalyanca yazılmış son esi ilişti. Bunu Cenova'dan Tribani adında biri yazmıştı deftere. Fakat Engels bu sonede dostunu hatırladı. Her ikisi de aşık olmuşlar ve terk edilmişlerdi. Coşmuştum sevgiliye gitme düşüyle, yeryüzünde boşuna aradığım sevgili, sevimli melek gibi güzelliğiyle gökyüzü ışığında çıktı karşıma. Burada yazgının gücü yetmez bizi ayırmaya, sana her dakika azap çektiren ben, güneş batıncaya dek günümü sona erdirenim, diyordu elini uzatırken bana. Ah, anlayamaz insanlar mutluluğumu benim. Seni bekliyorum, yalnız ve kuşatılmışım seninle. Sevgilim benim, çilehanemdeki sığınağım. Neden sustu ansızın? Bir ses verebilseydi ah, onun kutsal şirinliğine vurulmuş ben. Dönmezdim bir daha gökyüzünden. Genç adam ilk aşk acısıyla bu soneyi yazıyor ve daha bir ay önce kendisine sonsuza dek sürecekmiş gibi gelen mutluluğunun nasıl sona erdiğini anımsıyordu. Kalbi yaralanmış, paramparça olmuştu. Dağlardan akan dereciklerin çevresinde gümüş renginde vişne çiçekleri açmıştı. Bu güzel doğanın önünde içini dökmeye en çok hakkı olan bireysel acıların en nankörü ama aynı zamanda en yücesi olan aşk acısı çekenler midir diye geçiriyordu içinden Engels. Büyük İtalyan şairin son esindeki dizeleri yinelerken bu düşüncelerle yoluna devam etti. Ne zaman olmuştu bunlar? Neredeyse yarım yüzyıl geçmişti. Engels çalışma odasına döndü ve karşısındaki masada kristal vazo içinde duran vişne dalına bakarak puro içti uzun uzun. 1 Mayıs gelmişti. O gün yaklaşırken komünün amblemi devrimin çiçeği olan koyu kırmızı karanfiller de açmıştı Londra'da. Pazar gününe gelmesi için Mayıs gösterisinin 4 Mayıs'ta düzenlenmesine karar verildi. Eleanor günlerini fabrikalardaki işçilerle geçiriyor, onlara bu önemli günün önemini ve amacını anlatıyordu. Sendika delegeleri ve işçi derneklerinden oluşan özel komite yürüyüş planı yapmış ve bunu yayımlamıştı. Engels, Lenchen ve Paris'ten gelmiş olan Lafarge 1 Mayıs öncesinde oldukça heyecanlıydılar. Mücadelede birliği, baskıcılara ve despotlara karşı ciddi bir uyarıyı simgeleyen bir bayram olmuştu 1 Mayıs. Gaz İşletmeleri İşçileri Birliği işverenlerin iradesiyle değil de devlet tarafından yasayla kabul edilen 8 saatlik iş gününü savunuyordu. Reformistler de kendi mitinglerini yapmak istiyorlardı fakat halk onların arkasından gitmedi. Evelyn, Toplumsal Çalışmalar Komisyonu Başkanı'ndan mitinge katılacak örgütlerin sayısına uygun olarak Hyde Park'ta 7 kürsü için izin aldı. Bu bizim Londra'daki en büyük zaferimiz diye bildiriyordu Engels. Bu zafer artık burada da arkamızda kitlelerin olduğunu kanıtlıyor. Sosyal Demokrat Federasyon'un 4 büyük seksiyonu bizim arkamızda. Tüm East End bizimle. Mitinge örgütleyenlerin beklentilerinin bile üzerinde bir katılım oldu. Çoğunluğu işçi olmak üzere 250-300 bin kişi yürüdü. Ada başkenti bugüne kadar böylesine görkemli ve coşkulu bir miting görmemişti. Kortejler orkestra müziği eşliğinde yürüyordu. Yürüyenlerin ellerinde yüzlerce kızıl bayrak vardı. Hyde Park'ta birbirine 150'şer metre uzaklıkta 7 kürsü kurulmuştu. Halk Londra'nın ortasındaki bu kocaman alanı tıklım tıklım doldurmuştu. Engels yakasına taktığı kızıl karanfiller, Eleanor ve Paul Lafarge'la yan yana kortejin en önündeydi. Uzun yıllar süren çarpışma ve kuşatmalardan sonra zafere ulaşmış bir savaşçı edasıyla yürüyorlardı. İnsan pek çok şeyden mutlu olabilir. Fakat en büyük mutluluk bir düş gerçek olduğunda ve hedefe ulaşıldığında yaşanandır. Marx'ın bu uyanışa kadar yaşaması için neler vermezdim ki? O bu uyanışın özellikle burada, İngiltere'de en küçük belirtisini bile keskin bir gözle izliyordu. Önce Almanya seçimlerindeki zaferimiz ve işte 40 yıl sonra ilk kez bir zamanlar bizim sözümüz uğruna çılgınca ve cesaretle savaşmış olan İngiliz proletaryasının güçlü sesini yeniden duyuyorum diye düşünüyordu Engels. Bu mutluluğun ta kendisidir dedi Tassi coşkuyla. Böyle günler uğruna tüm ülkelerdeki en iyi insanlar savaşa ve ölüme yürüyor. Engels artık düşüncelerini yüksek sesle dile getiriyordu. Eminim proletarya tereddütlerinden kurtulduktan sonra kişisel makam düşkünlüğüne değişik fraksiyonların ortaya çıkmasına son verecektir. Herkesi ve her şeyi yerli yerine oturtacaktır. Kitle hareketinin enternasyonel ruhu her zaman yüksektir. Halk Eleanor'un konuşmasına güçlü alkışlarla karşılık verdi. Dinleyin, annemiz konuşuyor. Gaz işçilerinin yer aldığı göstericilerin ön saflarından annemiz sesleri duyuluyordu. Marx'ın küçük kızından sonra Evelyn, Lafarge ve Stepia Kravchinski'de birer konuşma yaptı. Rus devrimcisi sabırsızlıkla konuşmasını bekleyen insanlar karşısında büyük bir platform üzerine özensizce kurulmuş kürsüde hissettiği bu büyük heyecanı tüm yaşamı boyunca hissetmemişti. Kendisini dinleyenlere Rusya'yı anlattı ve barışı, mutluluğu hak eden tüm emekçilerin çok yakında birleşeceğine olan inancını dile getirdi. Konuşmacılar halka hitap ederken Engels sallanan kürsüde onların yanında duruyordu. Kürsüden gururla başı dik indi. Engels'in verdiği akşam yemeğinde onun için değerli olan çok sayıda insan bir araya toplanmıştı. Stepjak ve Frederick Lesner gelmişti. Terzi'nin heybetli omuzları daha da kamburlaşmış, çıkık elmacık kemikleri daha belirginleşmiş ve iyice yaşlanmıştı. Buna karşın içine çökmüş akıllı, dikkatli gözleri yine de eskisi gibi genç görünüyordu. Lafarge, Marksistlerin Paris'teki zaferini, Gessé'nin nasıl La Combat'ın redaktörü olduğunu anlatıyordu. Çalışırken yarışıyoruz onunla, uykunun tembellik olduğunu kanıtlamaya çabalıyoruz. Jules, tıpkı Don Quixote ve atı Rosinante gibi zayıfladı, bense direniyorum. Direncini siyah derili ninene borçlusun herhalde diye ekledi Eleanor. Louis, Michel'e ilişkin son haberleri öğrenmek ister misiniz? Soruyorsun bir de dedi konuklar ilgiyle. Komünün kahramanı Paris yakınlarındaki Levolit Per'de yaşıyor. Uzaklarda bir varoş değil mi orası? Kuş uçmaz, kervan geçmez, sefil bir yer diyerek söyleşiye katıldı Engels. Evet, fakat Victor Hugo sokağında çok katlı iç karartıcı evler var. Bir süre önce Louis Michel'deydim. Çatı katında yaşıyor. Altıncı kata çıkan dik merdiven bana bitmeyecekmiş gibi geldi. Louis çok nadir evden çıkıyor. Peki kim bakıyor ona? Daire sahibi kadın ve onun genç kızı. Michel'in çok ziyaretçisi oluyor. 50 yaşını geçmiş olmalı değil mi? Çok da yaşlı görünmüyor. Yeryüzünde onunkinden daha inançlı ela gözler yoktur. Kıvırcık kısa kestane rengi saçları iyice beyazlamış ve yine aynı gururlu cesur burun. Bir burnu ne garip tanımlıyorsun dedi Lenchen şaşırarak. İngiliz yazarlar insan yüzünün en karakteristik hatları kabul ettikleri ağzı özene bezene betimler. Benim gözüme de her zaman ve ilk önce burun hatları takılıyor. İlginç, biz önce gözleri ve alnı fark ederiz fakat burun hiç dikkatimizi çekmez diyerek güldü Evelyn. Belirtmeliyim ki büyük Pushkin güzel bacaklardan hoşlanırdı. Lermontov ise kadın yüzünde biçimli bir burun arardı diyerek araya girdi Stepjak. Evet, ilginç şeyler ama Louis Michel'den söz ediliyordu diye söylendi Lesner. Evet, elbette. Onun portresini kısaca betimleyip bitireyim. Kaledonya'da dişlerini kaybetti ve bu nedenle ağzının yapısı bozuldu ama sesi gayet iyi ve genç. Savaşçının yüz rengi soluk, yanaklarında kırmızı damarlar oluşmuş. Gittiğimde odası çok soğuktu. Yalnızca Louis değil, bir sıra tünemiş iki evcil papağan ve fanila giydirilmiş maymun da üşüyordu. Kaledonya'dan getirilmiş bu hayvanlar dışında Michel'in küçük azgın bir köpeği var. İki bayan gazeteci biraz önce bendeydiler. Çok boş sorular sordular ve tüm yaşamıma yön veren manevi arzuların bende ne zaman ortaya çıktığını öğrenmek istediler. Bir düşüncenin ortaya çıktığı saati anımsamak mümkün mü sanki? İnsan yalnızca kişisel yaşamıyla yetinemez ki, yetinemez. Aksi halde hep sıkıntı çekmeye mahkumdur. atomdan büyük olmasa da insan doğal olarak böylece kendisini evrenin bir parçası olarak görür. Ama kendisini evrenin merkezi kabul eden aptal kişiler de var dedi bana Louis. O her zaman yalnızca cesur değil, akıllıdır da dedi Tasi. Peki başka neler konuştunuz? Rusları ve Almanları seviyorum dedi Louis Michel. Ruslara adadığı şiirlerini gösterdi bana ve Almanların ise bilime değer verdiklerini, bunun gelecekte onlara yardımcı olacağını ekledi. Geleceği gören bir kadın dedi Lesner hayranlık dolu bir sesle. Ya şimdi ne yapıyor? Bir süre önce memleketi Bretanya'ya gitmiş. Asırlık bir meşe ağacının altında köylüleri toplayıp onlara toplumsal konularda bir konferans vermiş. Denizci Eşler Derneği kurmuş. Bu zavallı kadınlar çoğunlukla genç yaşta dul kalıyor ve çocuklarıyla birlikte yoksulluk içinde bir yaşama mahkum oluyorlar. Çoğu zaman dilenmekten başka bir seçenekleri kalmıyor. Şimdi denizci eşleri bir yardım sandığı ve derneği kuracaklarmış. İşte tüm öğrendiklerim bunlar. Büyük komüncü kendisi hakkında konuşmayı pek sevmiyor. Geçmişi değil, bugünü ve geleceği yaşıyor ve yine eskisi gibi insanlara yararlı oluyor. Zor, keyfince davranan, yüce ve özverili bir karaktere sahip. Tam saat 8'de Lenchen konukları masaya davet etti. Unlu sebze çorbasından sonra Engels'in önüne kocaman bir tabak içinde baharat kokan ve sos dökülmüş dana butu koydu. Parıl parıl parlayan bıçağıyla ev sahibi eti kesip tabaklara koymaya başladı. Engels bunu çok ustaca ve büyük bir zevkle yapıyordu. Vejeteryan bayların propagandalarının tersine insan et yemeden insan olamazdı diyerek başladı söze. Atalarımız, Veletabiyanlar ve Vilziyanların 9. yüzyılda ebeveynlerini yemiş olmaları ayrı bir konu. Rica ederim yüzünüzü buruşturmayın. Hatta benim akıllı ve saygıdeğer kedim, atalarının atası sebze et karışımı gıda ile beslenmeye başladığından bu yana planlı ve bilinçli hareketler yapan bir hayvan oluverdi. Kedim ve köpeğim de çocuklarınkine benzer kurnazca hareketler gözlemliyorum. Et yemeye başlamanın iki temel kazanımı olduğunu biliyorum. Ateşin kullanılması ve hayvanların evcilleştirilmesi. Bu nedenle dostlar, Bayan Demut'un hazırladığı bu muhteşem ete hücum etmenizi rica ediyorum. Bu arada patates, salatalık ve diğer garnitürleri de unutmayın. Size şarap servisi yapamıyorum çünkü korkunç da olsa ben ve ne yazık ki bu ziyafete katılamayan sadık dostum Şorlamer doktorların baskısına boyun eğmek zorunda kaldık ve ne yazık ki alkol kullanamaz olduk. Sonbaharda affedilmeyi umuyoruz. Şimdilik bu oldukça hoş konudaki yetkilerimi Lesner'e devrediyorum. O hala kovalarla Pilsen birası içiyor. Ama şaraplar konusunda aramızda Lafarge'dan daha deneyimli bir çeşnici yoktur. Kadeh kaldırma bahsinde de uzmandır o. Konuşmasını tamamlar tamamlamaz general tabağındaki lezzetli eti yemeye koyuldu. Konuklar ancak gece yarısı dağıldılar. Ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni adlı yapıtı 4. baskıya hazırlanırken Engels bilimsel yenilikleri okuyordu. Bir ara eline eskiden tanıdığı Kovalevski'nin kitabı geçti. Bu Rus sosyoloğunun Rusya'nın töreleri ve eski yasalarına ilişkin öne sürdüğü düşünceler Engels'in ilgisini çekmişti. Engels genellikle yapıtları yeniden basılacakken onları sanki ilk kez basılıyormuş gibi titizlikle gözden geçirirdi. Eklemeler yapar, fark ettiği yanlışları ve eksiklikleri düzeltirdi. O günlerde büyük bilim adamı, devrimci demokrat yazar Çernişevski'nin ölüm haberini aldı. Danilson'a yazdığı mektubunda başsağlığı diliyor, bu kayıptan duyduğu üzüntüyü dile getiriyordu. Ölüm, Engels'in de ait olduğu kuşağa iyice yaklaşmıştı. Çernişevski, benden 8 yaş gençti ve yok oldu dedi Lenchen'e. Acele etmem gerek. Sen de bunu yapıyorsun. Yetmez. Marx'ın bana bıraktıklarının tümünü insanlara vermeden ölmeye hakkım yok. Sen kendinden de yeterince veremedin ki insanlara, general. Marx ve sen eşitsiniz. Siz eşit iki dağ doruğu gibisiniz. Hayır, ben Marx'ın epeyce gerisindeyim.